Şiir Gemisi.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz Şiir Gemisi'ne. Şiir Gemisi'nin güvertesinden yapımcılarımız Bilede Yaman ve Feray Uz'la selamlıyoruz sizleri. Safa Kaya ile çalışıyoruz teknik masada ve ben Yasemin Pamukçu. Sizlerle birlikte olacağız yaklaşık 30 dakika boyunca. Evet, bugün ikinci yeniciler, çağdaş Türk şiirine damga vurmuş olan bu ikinci yeniciler ekibinden İlhan Berk'ten söz edeceğiz. Bilede Yaman bize ikinci yenicilerde kimlerin olduğunu elbette bir baştan anlatacaktır. Hoş geldiniz Bilede Yaman.
Hoş bulduk efendim.
İkinci yeniciler kimlerdi Bilede Yaman?
İkinci yeniciler İlhan Berk, Turgut Uyar, Edip Cansever, Ece Ayhan, Sezai Karakoç, Cemal Süreyya ve Ülkü Tamer gibi büyük şairlerin yer aldığı bir ekip. Hı hı. İkinci yeni akımını İlhan Berk'ten başlayarak konuşacağız. Modern Türk şiirinin en önemli şairinin hayatına, şiirlerine ve eserlerine odaklanacağız. Öncelikle İlhan Berk'in hayatından başlayabiliriz, hı hı, arzu ederseniz.
Tabii ki.
Kendisi 1918 yılında Manisa'da doğuyor. Asıl adı Emrullah İlhan Birsen'dir, hı, İlhan Berk'in. Hı hı. Babasının adı Veli, annesinin adı Hesna olan İlhan Berk. İki kız, dört erkek çocuktan oluşan kalabalık bir ailenin en küçük çocuğu. Hı hı. İlkokulda okul müdürü Azmi Bey'in rehberliğinde okul gazetesini çıkarıyor. İlk edebiyat ilgisi böylelikle başlamış oluyor, hı hı, İlhan Berk'in. Ortaokulda ise Türkçe öğretmeni Halime Hanım'ın himayesinde edebiyat sevgisi ve yazı yazma tutkusu gün geçtikçe gelişiyor. Bu arada ilk şiirlerini halk evlerini çıkardığı Uyanış dergisinde yayımlıyor. Bir müddet sonra ilk kitabı Güneş Yakanların Selamını Manisa Halk Evi'nin yardımıyla 1935 yılında çıkarıyor. Öğretmen okulunda parasız yatılı olarak okumaya başlıyor. Okul bitince de Giresun'un Espiye ilçesine atanıyor. Meslek hayatı böylelikle başlamış oluyor İlhan Berk'in. Daha sonra Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nün Fransızca bölümüne giriyor ve böylece hem Fransız edebiyatıyla hem de büyük şehirle tanışıyor kendisi. Bitirdikten sonra Zonguldak'a atanmıştır. Gazi Eğitim Enstitüsü'nü bitirdikten sonra. Burada Fransızca öğretmenliği yaparken kömür işçilerine ait çok sayıda şiir yazması onun gözlemci kişiliğini yansıtması bakımından önemlidir. Manisa'dayken yazmaya başladığı Servet Fünun dergisindeki yazılarını Ankara'da da devam ettiriyor. Varlık dergisine az da olsa şiirlerini göndermiştir, hı, İlhan Berk. Daha sonra 8 yıl görev yapacağı Kırşehir'e nakil oluyor. Sonrasında İlhan Berk Fransızcayı bilmesi nedeniyle, hı, Batı edebiyatını takip edebiliyor yakından. Bu da ona Rimbaud'dan Mallarmé'ye, Whitman'dan Cummings'e kadar yüzlerce batılı şairi okuma fırsatı sunuyor. Hı hı. Böylece yönünü batıya çeviren İlhan Berk kaynaklarını oradan seçerek yeni bir şiir anlayışı ediniyor.
Peki bu şiir anlayışını bize anlatacaksınız ama öncesinde bir Saint Antoine'ın güvercinlerini dinleyelim. Ben sizler için okumaya tabii gayret ki edeceğim. İlhan Berk'in güzel şiirlerinden birisi. Belki bizim için ipuçları olacaktır bu, evet, şiir içerisinde kendisinin muhakkak şiire yaklaşımı konusunda. Bir gün Eleni'nin elleri geliyor. Her şey değişiyor. İlk İstanbul şiirinden çıkıp yerini alıyor. Bir çocuk ilk gülüyor. Bir ağaç çiçek açıyor. Eleni'den önce daha ben çocuktum. Daha tütüne, daha kahveye alışmamıştım. Sabahları, akşamları bilmiyordum daha. Bir gün bakıyorum, akşam ellerimde, gözlerimde. Bir gün sabah her yanım. Eleni geliyor, dünyaya bakıyorum. Dünya sanıldığı kadar küçük değil, o gün anlıyorum. Sanıldığı kadar üzgün değiliz dünyada. O gün bütün şiirleri yakmalı, yeniden yazmalı diyorum. Brise Marine'i yeniden, yeniden Annabelle'yi. Eleni ile anlıyoruz, bu gökyüzü niçin kalkıp gelmiş? Deniz niçin başını alıp gitmiş, onunla anlıyoruz. Bir gün Eleni'nin elleri geliyor. Bir sokaktan ilk defa deniz görünüyor.
Sesinize, yüreğinize sağlık. Bu şiirle alakalı şöyle bir anekdot düşmek isterim müsaadenizle.
Evet.
Bu şiir Saint Antoine'ın güvercinleri, hı hı, İkinci Yeni'nin ilk şiiri sayılır.
O kadar böyle mihenk taşı olan bir şiir yani.
Doğrudur. İkinci Yeni'nin isim babası Muzaffer İlhan Erdost. Kendisi 1956'da Pazar Postası'nda bu tabiri kullanıyor ve 1954'te yazılan Saint Antoine'ın Güvercinleri şiirine İkinci Yeni'nin ilk şiiri kabul edilmesi gerektiğine dair bir görüşü var. Nitekim bu kabul görmüş bir görüş haline gelmiştir. Bu şiirle İlhan Berk İkinci Yeni'nin şiirdeki fikir, şiirdeki tema, biçim, konu gibi önemli meselelerini nasıl olması gerektiğine dair ilk mihenk taşıdır sizin de söylediğiniz gibi. Dolayısıyla bu şiiri biz İkinci Yeni'nin ilk şiiri kabul edip bunun üzerine konuşmaya devam edebiliriz.
Evet, o zaman ilk şiiri dinledik ha, İkinci Yeni'den. Peki?
İlhan Berk'in hayatına devam edecek olursak kısaca, kendisi gibi Fransızca öğretmeni olan Edibe Hanım'la evleniyor. Bu evlilikten tek çocukları olan Ahmet dünyaya geliyor. İlhan Berk 1956 yılında Ziraat Bankası'nın yayın bürosuna Fransızca çevirmeni olarak giriyor ve Ankara'ya tekrar nakil oluyor. Böylece 13 yıl çalışacağı Ankara'da ikinci yeni anlayışının en yoğun günlerini yaşamıştır. Gerçi kendisi 1954 yılında yeni dergiye yazmış olduğu az önce bahsettiğim Saint Antoine'ın Güvercinleri şiiriyle bunun sinyalini vermiştir zaten. Ancak şuurlu ve planlı başlangıcı Ankara'ya geldikten sonradır. Bir müddet sonra bu hareketi ikinci yeni adı altında bir edebi harekete dönüşecektir zaten.
Az evvel dinlediğimiz Saint Antoine'ın Güvercinleri şiirinde onun şiire bakışıyla ilgili, kullandığı tekniklerle ilgili en belirgin özellikler hangileri bile değil mi?
Şöyle söyleyebilirim, yönünü batıya çevirdiğinden bahsetmiştim.
Evet.
Bu şiirde de görüleceği üzere batılı şairlerin, klasik şiirlerinin bilinen tanıdık Annabel Lee gibi, Edgar Allan Poe'nun ya da Mallarmé'nin o meşhur şiiri gibi göndermeler yapmayı çok seviyor. Bu yönüyle İlhan Berk batıdan esinlendiği kaynaklardan ziyadesiyle faydalanmıştır diyebiliriz.
Evet.
Bunu da şiirinde bir temanın içine yedirerek bir içerik unsuru olarak kullanabiliyor. Bu şiirde biz anlamın artık kapalı hale gelmeye başladığını, klasik şiirden öte olarak anlamın kapalı hale gelmeye başladığını görüyoruz. Ki nitekim ikinci yeni zaten birinci yenicilere yani garip akımına tepki olarak doğmuş bir ekipti. Dolayısıyla buradan neyi anlayabiliriz? Buradan şunu, birinci yeni şiire günlük konuşma dilini sokmuştu. Her türlü söz sanatlarından uzaklardı. Fakat ikinci yeni de artık çeşitli söz sanatlarına başvurulduğunu, teşbih, istiare gibi ve anlamın kapalı hale gelmeye başladığını görüyoruz. Ve
bizi daha fazla düşündürmeye mi zorluyor o zaman? Daha fazla anlamı çıkarmak için çaba mı göstermemiz
aslında
gerekiyor?
Aslında böyle bir çabası yok ikinci yeninin. Anlama dair hiçbir kaygısı yok. Salt şiir diye ifade ettikleri bir şiir düşüncesi var. O da şu, şiirde bir şeyi anlamaya çalışmak beyhude bir çaba. Ancak ondan haz alınabilir. Ondan hedonist bir tavırla belki de ancak zevk duyulabilir. Hani Ahmet Haşim'in şiirin derdi anlaşılmak değil, duyulmaktır fikrini ikinci yeniciler daha da pekiştirerek, anlamı terk ederek sadece şiirden bizim zevk almamızı, haz duymamızı sağlayan bir düşünceye sahiptirler.
Anladım.
Yine devam edecek olursak 1970 yılına kadar Ankara'da geniş bir sanat çevresi ediniyor İlhan Berk. Şiir günleri ve muhtelif görevlerle 1962 yılında Londra'ya, oradan 2 yıl sonra da 1964 yılında Paris'e gidiyor. Paris'te 7-8 ay kalıyor. Daha önceki programlarımızda da bahsetmiştik. Bu 50'li, 40'lı hatta 60'lı yıllardaki şairlerimizin Avrupa merakı, Paris'i bir kendileri için durak olarak görmeleri İlhan Berk'te de kendisini gösteriyor.
Evet.
Avrupa'da ve Uzak Doğu'da pek çok ülkeyi gezmiştir kendisi. Ankara'da bulunduğu süre içerisinde ikinci yeni yolunda çok önemli eserler veriyor. Bu arada Pazar Postası, Yeditepe, Yeni Ufuklar, Dost, Varlık gibi dergilerde şiir ve poetika yani şiir üzerine değerlendirme yazıları da yayımlanıyor İlhan Berk'in. Tabii bu sırada Ece Ayhan'dan Cemal Süreyya'ya, Edip Cansever'den Turgut Uyar'a kadar uzanan ikinci yeninin şiir dünyasında hatırı sayılır bir yer edinmiştir İlhan Berk. İlhan Berk düşüncelerini benimsetmek, doğrulamak amacıyla sık sık Fransız edebiyatının ünlü şairlerine ve bunun yanında da diğer batılı şairlerin ünlü eserlerine sık sık gönderme yapar. Onların isimlerini zikreder. Böylece onların izinden gittiğini göstermek ve kendi görüşlerini pekiştirmek istemiştir İlhan Berk. 1970 yılında Ziraat Bankası'ndaki görevinden emekliye ayrılıyor. Artık bir ayağı İstanbul'da, diğer ayağı Bodrum'da.
Evet.
Oluyor o saatten sonra Bodrum'a yerleşiyor. Sürekli okuyarak kendisini yenilemeye çalıştığını söyleyebiliriz İlhan Berk'in. Şubat 1971 tarihinde TRT'nin düzenlediği tek şiir dalında sanat ödülüne layık görülüyor. Çoğu şair için aslında geç yaşlarda gelen ödüldür bunlar. Birazdan yine aradan 10 yıl geçecek ve Türk Dil Kurumu'nun şiir ödülüne layık görülecek. Bunlar tabii 1918 doğumlu olduğunu hesaba katarsak
Doğru.
Çok geç gelen ödüllerdir.
Doğru.
Bir şair açısından baktığımızda.
Hı-hı.
Kendisini tamamıyla okumaya vererek defterler tuttuğunu biliyoruz İlhan Berk'in. Dünyada İstanbul kadar hiçbir şeyi sevmedim diyor. İyi bir İstanbul aşığıdır
Aşığı.
kendisi.
Çok güzel.
Bir bakıma önemli bir mutluluk kaynağı olarak gördüğü resimle de ilgilendiğini biliyoruz. Şiirin yanında resimler yaptığını biliyoruz.
Güzel.
Onun şiir dışındaki en önemli uğraşı olmuştur resim.
Bedri Rahmi Eyüboğlu çizgisi gibi değil mi sanki?
Doğrudur. Zaten onun galerisinde de ikinci resim sergisini düzenliyor. Birincisini Galeri Baraz'da 1974 yılında açıyor. 78'de de Bedri Rahmi Eyüboğlu galerisinde ikinci resim sergisini düzenliyor. Az önce bahsettiğim gibi 1980 yılında Kül adlı şiir kitabıyla Türk Dil Kurumu şiir ödülüne layık görülüyor. Artık ödüller geç de olsa gelmeye başlamıştır demiştik. Deniz Eskisi kitabıyla da Yeditepe şiir ödülünü kazanmıştır İlhan Berk. Hayatının sonuna doğru neler olmuş? Kısaca ondan bahsedip artık onun edebi hayatına girebiliriz. 1980-1990 arası onun yazı hayatı bakımından en yoğun olduğu dönem. 1984 yılında Galeri Nev'de bir resim sergisi düzenliyor. 87'de Dakka'da yapılan Asya Şiir Festivali'ne ve 90'da da İsrail'de yapılan Uluslararası İsrail 1. Şiir Festivali'ne katılıyor. Artık tabiri caizse otomat yazı makinesi gibi bir hal almış İlhan Berk. Sürekli yazan, sürekli okuyan, sürekli gezen bir kişiliğe bürünmüştür diyebiliriz. Çünkü ona göre yazmak yaşamaktır. 1989'dan beri Hürriyet Gösteri ve Adam Sanat dergilerinde Logos ve Inferno başlığı altında da şiir üzerine denemelerini topluyor. Bunlara zaten poetik metinler diyoruz. İkinci yeni içerisinde poetikasını en belirgin biçimde, en yalın biçimde ortaya koyan şairlerden birisidir İlhan Berk. Yani şiire dair görüşleri, şiire dair bir takım felsefeleri öne süren en güçlü şairlerden birisi. 28 Ağustos 2008 Perşembe günü Bodrum Devlet Hastanesi'nde prostat kanserinden vefat ediyor kendisi. Bodrum Türbe Mezarlığı'na eşi Edibe Hanım'ın yanına defnediliyor.
Evet, oysa çok istediği İstanbul'da değil demek
evet.
ki mezarlığı.
Evet.
Nurlar da uyusun. O zaman bir ikinci şiir olarak da ne böyle sevdalar gördüm, ne böyle ayrılıklar şiirini okuyalım sevgili dinleyenlerimiz sizin için İlhan Berk'ten. Ne zaman seni düşünsem bir ceylan su içmeye iner. Çayırları büyürken görürüm. Her akşam seninle yeşil bir zeytin tanesi, bir parça mavi deniz alır beni. Seni düşündükçe gül dikiyorum elimin değdiği yere. Atlara su veriyorum. Daha bir seviyorum dağları. Peki şimdi her şairin bu serüveninde, sanat şiirle ilgili olan serüveninde farklı evreler var. Hani siz az evvel söylediniz ödüller biraz geç geldi diye.
Evet.
Aslında belki de olgunlaşma süreci yani geldiği noktada artık
çok
o üst üste geliyor ödüller
evet.
değil mi? Bir o
doğru.
da var. Peki bu İlhan Berk'in sanat hayatında evre evre inceleyebilir miyiz onun şiir hayatını?
Tabii ki inceleyebiliriz. İlhan Berk'in şiir hayatını 3 dönemde inceleme şansına sahibiz.
Hı hı.
Şöyle ki ilk dönemi bireyselci dönem olarak adlandırabiliriz.
Hı hı.
Bu dönem şiirlerini bir araya getirdiği Güneşi Yakanların Selamı ile başlatılabilir ilk şiir kitabı. Güneşi Yakanların Selamı'nda melankolik bir ruhun varlığı hissedilir. Şair bu şiirleri 17 yaşında yazmıştır. Daha doğrusu bu kitap çıktığında 17 yaşında.
Hı hı.
Dolayısıyla o yaşta yazılan şiirlerin daha melankolik, daha bireyselci bir ruh haliyle yazıldığını, aynı zamanda Servet-i Fünun'dan beri süregelen edebiyatımızdaki o karamsar havanın da izlerini gördüğümüz bir dönemdir İlhan Berk'in birinci dönemi. Bu bakımdan İlhan Berk'in dünya görüşü ve mizacı itibariyle Tevfik Fikret'le benzer yönleri bulunduğunu söyleyebiliriz. İkinci olarak toplumcu gerçekçi dönemden bahsedebiliriz İlhan Berk için. Güneşi Yakanların Selamı'ndan sonra sırasıyla İstanbul kitabını 1947'de, Günaydın Yeryüzünü 1952'de, Türkiye Şarkısını 1953'te ve Köroğlu isimli şiir kitabını yayımlıyor. Bunların tümü toplumcu gerçekçi bir anlayışın ürünüdür. Sanatkarın yönünü çalışan sınıfın sıradan insanlarına döndürdüğünü görmekteyiz. Toplumcu gerçekçi dönemde şunu söyleyebiliriz. İlhan Berk diğer birçok şair gibi Nazım Hikmet'i kendisine önder kabul etmiş. Artık şiirdeki konuları toplumcu gerçekçi bir hal almaya başlamış. Ona göre şekillenmeye başlamış. Köy hayatı şiire girmiş. İlhan Berk'le birlikte de o köy hayatının şiire girdiği yıllarda kent hayatı şiire giriyor. Bu önemli bir ayrıntıdır. İlhan Berk kenti şiire sokan ilk şairlerden biridir.
Öyle mi?
Dolayısıyla edebiyatımızın uzun soluklu şiirlerinden biri olan İstanbul şiiri örneğin. Hikayesi günü gününe anlatılan bir kent ve o kentin insanları vardır. Fakat İlhan Berk'in toplumcu gerçekçi şiirinde anlattığı insanlar konuşmaz. O insanlar yerine kendisini konuşturur. Bu da şairin kendi tarzını anlamak açısından önemlidir. Toplumsal hayatı birleştirerek etek kemiğe bürünen bir imgeye dönüştürür kenti ve kentte yaşayan insanları anlattığı şiirlerde. Sanat hayatında İstanbul kitabı da büyük bir sıçramadır. Güneşi yakanların selamından sonra bu kitap bize ustalık verimi görünür. Burada artık ustalaştığını görürüz İlhan
İstanbul
Berk'in.
İstanbul kitabında.
Doğrudur.
Peki o zaman hani etek kemiğe büründürür demiştiniz ya, oradan şunu mu anlamam lazım? Şehirdeki var olanları, cansızları kişiselleştirmek mi?
Tabii. Aynı zamanda onlara can verir. Konusu insan olsun, eşya olsun, bir sokak olsun, bir cadde olsun hiç fark etmez. Kente dair her şey
hisleri
ya da
de
yaşama
vardır
dair
onların
her
o
şey
zaman.
ona şair imgeleriyle his verebilir.
Çok
İlhan
iyi,
Berk
çok güzel.
zaten bunu yapmıştır. Devam edecek olursak İstanbul kitabının yanı sıra Atlas, Galata ve Pera isimli eserlerinde de aynı sanat anlayışı hakim. İstanbul kitabında kentin insanları kapitalist düzenin dişleri arasında öğütülen, sıkışmış insanlardır. Sesleri ve solukları çıkmaz. Onlar adına gören, duyan, konuşan ve üzülen
Hep şairin
şairin
kendisi
kendisidir.
oluyor. Anladım.
Son olarak 3. dönem, ikinci yeninin başladığı dönem diyebiliriz. Bu arada şu anekdotu araya girmek istiyorum müsaadenizle. İkinci yeni, bunu birinci yeniyi konuşurken de bahsetmiştik. Şairlerin bir araya gelerek hadi biz bir akım oluşturalım diyerek ortaya çıkan bir akım değil. İkinci yeni Muzaffer İlhan Erdost'un isim babası olduğu, birbirinden ayrı çalışmalar yürüten şairlerin tarzlarının ve fikirlerinin benzerlik göstermesi nedeniyle bu ismi ikinci yeni ismini almış bir ekiptir. Dolayısıyla ikinci yeni içerisinde biz birbiriyle hiç görüşmemiş, hiç iletişime geçmemiş şairler olduğunu biliyoruz. Örneğin İlhan Berk de Sezai Karakoç gibi.
Birbirini hiç tanımayan iki insan, öyle mi oldu?
Doğrudur. Biz Sezai Karakoç'un Cemal Süreyya'yı Edip Cansever'i tanıdığını biliyoruz. Ya da Ece Ayhan'ı. Ya da Cemal Süreyya'nın diğer şairlerden olan Turgut Uyar'la olan münasebetini, muhabbetini biliyoruz. Fakat işte İlhan Berk'le böyle bir organik bir bağ göremiyoruz vesaire.
O zaman ikinci yeniye kadar olan dönemi, siz dediniz ki bireyselci dönemi
Bireyselci
yaşadı önce
dönem.
şiirinde, sonrasında toplumcu gerçekçi
Doğrudur.
dönemi yaşadı ve şimdi ikinci yeniye
Doğrudur.
geçiyoruz.
Son
Anladım.
olarak da hayatının sonuna kadar da
Devam ettirdiği
evet bu
ikinci
fikri.
yeni.
Doğrudur. İkinci yeni dönemi.
Tamam.
İkinci yeni şiiri kendinden önceki şiire tepki olarak doğmuştur dedik. İlhan Berk bunun nedenini şöyle sıralıyor. Onun kaleminden okuyacak olursam. İkinci yeninin kendinden önceki bu şiir, yani birinci yeni kastediyor, anlama dayanan bir şiirdi. İkinci yeni ise bu anlama karşıdır. Orhan Veli, Melih Cevdet, Oktay Rifat şiiri konuşma diline dayanır. İkinci yeni konuşma diline karşıdır. Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rifat şiiri salt şiirden yana değildir. İkinci yeni salt şiirdir diyor. Biz burada az önce de bahsettiğim gibi anlamı terk eden bir anlayıştan söz ediyoruz.
Gizli bir anlam var
Doğrudur.
içerisinde. Mühim olan bizim için şiirden zevk almak.
Muhakkak.
Keyif almak okumaktan.
Evet.
Biz
Şiirin
okuyucular için.
kendisidir diyorlar.
Tamam.
Zaten salt şiir söylemini de başlatan, daha doğrusu bu fikri öne süren ilk olarak İlhan Berk. Diğerleri bu görüşe bir şekilde katılıyorlar, bir şekilde iştirak ediyorlar. Yer yer eserleriyle, şiirleriyle, yer yer de şiire dair yazılarıyla. Bu tür gerekçeler öne süren İlhan Berk 1954'te Yenilik dergisinde yayınladığı Sen Antoine'ın Güvercinleri isimli şiiriyle ikinci yeninin ilk şiirini yayımlıyor. Galle Denizi geliyor 4 yıl sonra 1958'de. Çivi Yazısı 1960'da, Ota 1961'de ve son olarak 1962'de Mısır Kalyon İğne isimli kitaplarıyla ikinci yeni şiir hareketinin en önemli örneklerini veriyor. Bu kitapların tümünde ikinci yeninin izlerini biz bütün olarak görürüz. Burada aykırı şiirler yoktur neredeyse. Bu şiirlerin tümü ikinci yeni şiir anlayışıyla yazılmıştır.
O zaman o hani çok aşık olduğu şehir vardı ya hani İstanbul. İstanbul şiirinde ikinci yeninin tüm özelliklerini görebilir miyiz?
Muhakkak.
Hadi bir okuyalım o zaman, olur mu Ledema?
Tabii ki.
İşte kurşun kubbeler şehri İstanbul'dasın. Havada kaçan bulutların hışırtısı. Karaköy çarşısından geçen tramvayların camlarına yağmur yağıyor. Yeni Camii, Süleymaniye arkalarına kirli bir göğe vermişler, hiç kımıldamıyorlar. Ayasofya elleriyle yüzünü kapamış, bütün iştahıyla ağlıyor. İnsanlar sokak sokak, çarşı çarşı, ev ev. İnsanlar sırt sırta, omuz omuza verip durmuşlar. Boyunları bükük, yorgun, asabi, kederli, kindar, yığın yığın olmuşlar. Hepsi köprünün açılmasını bekliyor. Bir anda şehrin dört bucağına akacaklar. Bir anda iki ayrı kıtadaki insanlar gibi Fatihli ile Beşiktaşlı sarmaş dolaş olacak. Sarı, uzun yüzlü cesur işçiler. Dört köşe halinde veya dağınık bir şekilde durmuşlar. Hiç konuşmuyorlar. Benim onları birer birer çalıştıkları yerlere götürüp bıraktığım olmuştur. Hepsi dar kapanık yerlerde, sıkıntılı işlerde çalışırlar. Hepsi deli gibi severler yaşamayı. Bu en önde giden grup tophanede, dikim evinde çalışır. Sekiz kızdır ancak üçü evlenmiştir. Bu saçları darmadan asık suratlı delikanlılar kömür işçisidir. Bu üç kız Beyoğlu'nda büyük bir mağazada tezgahtar. Bunlar yol amelesidir. Bunlar vapur işçisi. Öbürleri duvarcı, hamal, ırgat, kayıkçı. Hepsi bu gök altında sarmaş dolaş olmuş yürüyorlar. Dünyada işlerine giden insanları görmek kadar güzel bir şey yoktur. Durduğun yerden İstanbul Köprüsü tramvayları manalarıyla sanki yürüyor. Bu sislerin ve bulutların arasından en sonra harekete geçen Kız Kulesi'dir. Kayıkların direkleri insanların üzerinde büyük bir bulut gelip durmuştur. İşte karın karına vermiş motorlardaki balıkların üstlerine yağmur yağıyor. Bir defa olsun akıllarına gelmemiştir. Gözleri pırıl pırıl balıkların bir İstanbul göğü altında ağlamak. Hepsi denizde geçen hayatlarını düşünüyorlar. Dokunsanız ağlayacaklardır. İstanbul açları, tokları, hastalarıyla aynı kıta üzerinde bulunuyor. Peki ikinci yeninin kaynaklarının odağı neresidir?
İkinci yeninin kaynakları tamamıyla batılıdır diyebilir. Şöyle ki Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan dadaizm, sürrealizm, gerçeküstücülük akımları ikinci yeninin en önemli kaynaklarıdır. İkinci yeni şairleri o dönemin ortaya çıkan fikirlerinden ve büyük şairlerinden etkilenmişlerdir. 1954 yılından sonra Oktay Rifat, İlhan Berk, Edip Cansever, Turgut Uyar, Cemal Süreya, Ece Ayhan, Sezai Karakoç gibi şair ve yazarların elinde ikinci yeninin geliştiğini görüyoruz. İkinci yeninin genel özellikleri esas alınarak İlhan Berk'in şiirleri hakkında genel olarak şu tespitleri yapabiliriz. İkinci yeniyle birlikte İlhan Berk Türk şiirinin geleneksel işleyiş tarzına karşı çıkar ve geleneksel işleyiş tarzıyla tüm bağları koparır.
Hiçbir ilgisi yok evet.
Şiirde geleneksel olan her şeyi ortadan kaldırmaya çalışır. Bunların başında kafiye gelir, redif gelir. Usu şiirden kovar, yani aklı şiirin dışına çıkarmaya çalışırlar. Önemli olan, bu İlhan Berk'te de böyledir, diğer ikinci yeni şairlerinde de böyledir. Önemli olan şiirde akla yer bırakmamak. Çünkü şiirde aklı barındırırsanız ya da şiir akılla yazılıyorsa gerçek şiir değildir onlara göre. Onlara göre gerçek şiir bilinç dışı yazılır. bilincin süzgecinden geçirilerek bilinç dışı yazılır. Burada da yine gerçek üstücülükten büyük izler taşıyan bir düşünce olduğunu görüyoruz.
O zaman biz düzgün bir cümle yapısı aramıyoruz, kafiye aramıyoruz. Doğrudur. Bu şiirde. Konuyla ilgili hiçbir sorun yok.
Hiçbir sınırlama yoktur.
Salt konuyla, şiir temayla. Dediğimiz olaya
Doğrudur.
Geldik biz. Tamam.
Doğrudur. Son olarak ikinci yenide amaç şiiri anlam üzerine kurmamaktır demiştik. Bu nedenle anlamı kapalı tutmak için birçok yolu denerler. Buna da anlamsızlığın anlamı diyorlar ikinci yeniciler. İlhan Berk'in ve ikinci yeninin bu tutumunun şiirden anlamı tümüyle silmek olmadığını da söyleyebiliriz. Özünde şiiri Tanrı kelamı gibi yüksek bir perdeden söylenen söz olarak görüyorlar. Aslında şiire dair atfettikleri kutsal bir düşünce de mevcut. Sadece ona farklı yorumlara yol açabilecek kapalı bir söyleyiş özelliği kazandırmaya çalışıyorlar. Ünlü Fransız şairi Mallarmé'nin şiir yazmak isteyen ve başarılı olamadığı için bundan yakınan ünlü ressam Degas'a verdiği yanıt bu açıdan önemlidir. Şiir düşüncelerle değil sözcüklerle yazılır diyor. İlhan Berk de anlamın kaynağı olarak aklı görüyor, usu görüyor. Hı hı. Anlamın kaynağı akıl olduğu için ve ikinci yenicilerin derdi anlam olmadığı için aklı otomatik olarak devre dışı bırakmak zorunda kalıyorlar. Bu nedenle onun kontrolünden kurtularak şiirlerini yazıyorlar, aklın kontrolünden. O yüzden birçok okuyucu ikinci yeni şairlerini okuduğunda ya da ikinci yeni şiirlerini okuduğunda saçma bulabiliyor. Anlamı aşırı kapalı bulabiliyor. Dizeleri anlamsız bulabiliyor. Bir türlü kafasında canlandıramıyor. İşte bunu aslında ikinci yeniciler bilerek yapıyorlar. Şairin, İlhan Berk'in ve diğerlerinin bu yolu bilinçli olarak tercih ettiklerini görüyoruz biz.
Oktay Rifat Horozcu da bu grupta mıydı?
Doğrudur. Oktay Rifat Horozcu birinci yeninin şairidir. Fakat artık son döneminde birinci yeniden ayrılıp ikinci yeninin ilk örneklerini vermiş şairlerin başında gelir. Hı. Aslında İlhan Berk'ten önce sistematik olmadığı için biz İlhan Berk'le başlatıyoruz ikinci yeniyi ama eğer sistematik konuşmayacaksak ikinci yeni Oktay Rifat'la başlamıştır diyebiliriz. Çünkü güzel. Oktay Rifat'ın son dönemindeki şiirleri ikinci yeninin ilk dönemindeki şiirleriyle benzerlik gösteriyor.
Tamam.
Çünkü o da artık anlamı terk etmeyi, konuşma dilini terk etmeye başlıyor şiirlerinde ve ikinci yeni tarzına yakın tarzda şiirler kaleme alıyor. Toparlayacak olursak İstanbul kitabıyla batıya yönelen İlhan Berk artık durdurak bilmeksizin batının tükenmek bilmeyen sanatından kaynaklarına yöneliyor. Burada Ahmet Haşim'i bir yana bırakacak olursak kaynaklarının tamamının batılı olduğunu görüyoruz. Ahmet Haşim'den ziyadesiyle etkilenmiştir İlhan Berk. İkinci yeniden itibaren batının önemli şairlerini okumuş ve onların tarzına uygun şiirler yazmıştır diyebiliriz İlhan Berk için.
O zaman son şiirimiz Güneşi Yakanların Selamında biz toplumcu gerçekçi dönemi mi göreceğiz? Son olarak bunu da söyleyeyim.
Evet, Güneşi Yakanların Selamında o daha ilk dönemlere ait bir şiir olduğu için ikinci yeniden farklı bir tarz göreceğiz o şiirde.
Evet, hadi bakalım onu da kapanış yapalım o zaman. Sevgili dinleyenlerimiz, Şiir Gemisi'nde İlhan Berk'in şiirlerini okuduk size. Son bir şiirle de kapanışımızı yapacağız. Safa Kaya ile çalıştık. Teknik Masa'da Bilede Yaman ve Feray Uz birlikte hazırlıyorlar programı. Ben Yasemin Pamukçu. Önümüzdeki hafta yeniden Şiir Gemisi'nden sizleri selamlamayı istiyorum. Hoşçakalın. Bir zevk duyulmaz oldu buranın rüzgarlarından. Hayat soldu bir günün enginlerinde yine. Selam sonsuzların yorgun gönüllerine. Selam güneşi içeren çocukların diyarından. Bir ateş yakalım ki geçmesin hatta bir an. Ve sussun kurtlar kuşlar bir gök gürültüsüyle. Bir ateş yakalım ki tutuşsun gökler bile. Ve güneş içilsin o gün kızıl çanaklardan. Varsın eskisin sesim, kaybetsin ahengini. Geceler kıskanmasın aydınlığa süsünü. Donatsın sonsuzluklar gibi grubun rengini. Söylesin ve uzaklar baharın türküsünü. Neler neler beklenmez nihayetsiz bir yerden. Güneşi içelim mor şafaklar gecesinden. Selam sonsuzluklara hasretli gönüllerden, selam güneşi gül yakanlar bahçesinde.
Şiir Gemisi.